أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Peygamberimizi ama onunla beraber Allah'ın bizden istediği dini tanımak için uğraşıyoruz. Öyle değil mi aslında? Peygamberin bizimle ilgili yönü nedir? Yani benim hayatımda peygamber nerede olmalıdır? Öteki türlü düşünün, ben peygamberin hayatında nerede olmalıyım? Mesela Ali İmran suresinin 144. ayeti ve ma Muhammedun illa rasul kad halet min qablihi rusul efe immate ev gutilan galebtum ala aqabikum ve men yenqalib ala aqibeyh felen yedurallahe şey'a ve seyizillahu şakirin der. Ali İmran 144. Anladığımı Türkçe ifade etmeye çalışayım. Ey Kur'an'ın muhatapları, ilk toplum olarak ey ashab-ı kiram, ey peygamberin hemen yanı başında bulunanlar ve ey kıyamete kadar Kur'an'ın muhatabı olanlar, Muhammed'in ne özelliği var sizinle ilgili, size yansıyan, size yansıması gereken, kopya edeceğiniz, taklit edeceğiniz, takip edeceğiniz, ittiba edeceğiniz, peşi sıra gideceğiniz, o gibi olacağınız, ona benzeyeceğiniz ne özelliği var? Babasının Abdullah oluşu mu? Herkes babasının adını değiştirse tamam mı? Peki ya Kureyş'ten oluşuna ne dersiniz? Tarihin falan döneminde filan yerde doğmuş, annesi de filan, aynısı olabilecek mi sizin için? Gözünün rengi, omuzlarının genişliğine kadar, bütün vücut hatlarıyla o sizin kopya edeceğiniz, uygulayacağınız, peşi sıra gideceğiniz bir insan özelliği mi taşıyor? Yoksa ve ma Muhammedun illa rasul. O bir rasuldur ancak. Onu öyle biliniz. Onun size yansıyan özelliği peygamberliğidir. Onun peygamber olma özelliği önemlidir. Yani Allah'ın elçisi olması, Allah'tan haberler vermesi, bu haberlerin topluma yansıması, Allah'ın elçisi olarak Allah'ın dediklerini bize yansıtması önemli. Bizim için önemli olan bu. Öyleyse ben peygamberimi, ben Muhammed Aleyhisselam'ı böyle bileceğim ve ilk defa o çıkmış, ilk defa o böyle bir şey yapmış da değil ama kad halet min kablihi rusul. Daha önce nice peygamberler de gelip geçmiştir. Böyle tanıdığım, böyle tanıyacağım bir peygamberimle yine baş başa olmak istiyor, yine ona kulak vermek istiyorum. Allah bana kulak verdi ya, ben bu kulağı hep başkalarına, birilerine, diğerlerine vermek istemiyorum. Bir de Allah'a, bir de peygambere kulak vermek istiyorum. Bugün İbn-i Mace'ye uğradım. Belki şöyle 10 ciltlik bir kitap olarak evinin, hani peygamberi bize tanıtan insanlardan biri olarak İbn-i Mace, Allah'ın elçisini bana öğretsin diye müracaat ettiğim bu adam, size ifade etmeyi sevdim. Sanki dedi ki bana, hadi birlikte gidelim Ebu Umame'yi ziyaret edelim bugün. Sahabeden Ebu Umame. 4117 numaralı hadiste beraberiz. Aleyhissalatü vesselam'ı dinliyoruz. Bize haber veren Ebu Umame, peygamberden duyduklarını bize şöyle ifade ediyor. Der ki sallallahu aleyhi ve sellem, inne abatan nasi indi mu'minun hafiful haz zu hazzin minas salah gamitun finnas la yu'behu leh kâne rizkuhu kefâfâ ve sabr aleyh acilet meniyetuhu ve qallet rasuhu ve qallet fevakihi. Ben tek tek cümle olarak okudum. Her biri bir kural, her biri bir yasa. Bir insan tipinden söz ediyor Peygamberimiz. İnne a'batan nasi, insanların gıptaya layık olanı. İnsanlar içinde en imrenilecek olan. O gibi olsam diye can atılacak, program yapılacak olan insan tipi. Ama indi bana göre diyor Peygamberimiz. Bu önemli bir noktaya işaret gibi geliyor. Ne dersiniz? Herhangi bir şehrin, herhangi bir kalabalık sokağını, caddesini tutsanız, o kalabalık caddeye ya da meydana açılan bütün sokakları kapatsanız, içeride olan bütün insanlara soru sorsanız, size göre o gibi olunması gereken, gıptaya layık, en güzel denilen, imrenilecek bir model insan kimdir acaba, hangi özellikleri taşımalıdır deseniz, herkes kendince bir şey tarif edecek. Bilmem ama mesela belki elbisesini diyecekler, belki temizlik anlayışını, ya da belki mesleğine ya da meşrebine dikkat çekecekler. Hatta gözünün rengine, kulaklarının biçimine, saçlarının taranma şekline kadar bir şeyler söyleyecekler belki insanlar. Tabii herkes bence diyecek. Peki o bence diyenlerin sizce önemi ne kadar? O değil anlatmak istediğim, ama şimdi bence diyen peygamberse, Allah'ın elçisiyse, Allah'ın eğitiminden geçmiş, sürekli Allah kontrolünde olan bir kişi ise, onun bence demesi elbette çok daha önemli. Bence. Tabii peygamber bence dedi mi, o vahyin kültüründe, o vahyin eğitiminde, o vahyin güdümünde olan bir insan olarak bence söylüyor diyorum ve ona göre dinliyorum. Yani dinde söz sahibi bir kimlik, dinde söz sahibi bir kişilik olarak söylüyor. Allah'ın elçisi olarak, peygamber olarak söylüyor. Acaba peygamberimiz böyle bir şeyler söyleyince, bence deyince, yani yo Allah böyle bir tarifde bulunmadı ama ben böyle söylüyorum deyince bu bizi bağlamaz diyecek misiniz? Dikkat edin, samimi misiniz sorunuzda? Nice insanlar peygamberden duyduğuyla değil, Allah'tan öğrendiğiyle değil, piyasada adam yerine konulur mu konulmaz mı bile tartışılır nice kaynaklardan öğrendikleriyle bence dediklerini size takdim ediyorlar da sanki havada kapıyorsunuz değil mi? Bence mutfak şöyle olmalı. Bence piyasa böyle olmalı. Bence alış, bence verişler ya da nice nice hayatın sizinle ilgili ve ilgisiz yönlerini bence düzenleyenler var. Ne dersiniz? Onlar peşi sıra giderken, onları bu işe yetkili görürken, gıpta edilmeye layık, imrenilmeye layık, yani bir başka ifadeyle model insan tanımında bu işi tarif edebilmede peygamber yetkili değil mi? Bence yetkili. Sizi bilmiyorum. Ve ben o gözle dinliyorum, öyle anlıyorum. Çünkü peygamberim hayatının her döneminde, yani peygamber olduktan sonra vefat edinceye kadar her anında, her zaman ve mekan diliminin kesişim noktasında hep peygamberdir o. Üzerine aldığı cübbesini çıkarıp kenara koyan bir insan özelliğiyle. Bakın şimdi ben cübbemi nasıl kenara almışım, peygamberliği de kenara çıkardım. Şimdi ben peygamber değilim demeye yetkisi olmayan bir insandır o. Başka türlü düşünün isterseniz. Hani parmağınızdaki yüzüğü çıkarıyorsunuz. Böylece hanımınızla, kocanızla ilginizi çıkardınız. Tamam ben boşadım, boşandım dediniz. Sonra tekrar bir daha takacaksınız öyle mi? Bunu iki kere yaparsınız. Sonra biter ilginiz. Peki ya ama peygamber bunu yapar mı hayatı boyunca? Ey insanlar, şimdi ben bir beşer, bir insan olarak böyle yapıyorum. Bu dediklerim sizi ilgilendirmesin, ne fark eder anlamına gelir mi? Hemen aklınıza örnekler gelsin. Geldi zannediyorum. Ama yani peygamberimiz mesela Bedir Savaşı'nın hemen öncesinde buraya konaklasak, burada kalsak, savaş stratejisi olarak burayı benimsesek dediydi de, ama ya Resulallah bunu Allah demediyse, sizden bir teklifse, biz ama onun karşılığında burayı daha iyi biliyoruz demediler miydi? Evet, inanıyorum buna. Yani peygamber, evet, insan olarak kendi bencesine böyle fikir beyanında bulunmaya izin veriyor. Allah böyle bir izin verdiğini biz inanıyoruz. Peygambere böyle bir hak tanınıyor. Peygambere karşı. Ama velakin düşünüyor musunuz? Peygamber yine aynı insan peygamber olarak Bedir Savaşı'ndan hemen sonra öncesinde yaptığının benzerini savaş esirlerine de yapmıştı. İstişare edilmişti, tartışılmıştı. İstişare sonunda onların salınıverilmesi kararına varılmıştı da Allah hem de nasıl azarlamıştı. Öyleyse peygamber hep peygamberdir ama hep insan bir peygamberdir ve Allah kontrolündedir. Diyor ki, bence bana göre insanların gıptaya layık imrenilesi bir hayat yaşayanı ya da model insan diyeceğimiz iyi bir insan, ilk şart, tek şart, temel şart olarak mümin olmalıdır önce. Yani Arapça ibaresiyle okuyalım. İnne abatan nasi indi müminun. Öncelikle var olması gereken, bütün şartların yanı başında söylenmesi gereken onun mümin olması şartıdır. Peki bu mümin kişi acaba hangi özellikleri taşıyacak üzerinde? 1. Hafiful haz. Tabi peygamberimiz 9 tane özellik sayıyor ama 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 diye saymıyor. Biz öğrenme kolaylığından dolayı Türkçe ifade ederken söylüyoruz bu numaraları. Birinci özellik, yükü hafif. İnsanın yükü, insanın endişesi, sırtına aldığı yük benimdir dediği, onun altında ezildiği yük hafif olacakmış önce. Yani dünyadan yükü, dünyada yükleneceği az olacakmış. Veya haliyle, ahvaliyle, yakınlığı veya beraberliğiyle kendisi ve başkalarına yük değil, hayatı kendisine yük edinmiyor. Hiç mi? Tabii biraz, yani hafif. Demek ki bu insan, bu mümin kişi, ev sahibi olarak ya da misafir olarak, bazen alan ya da satan olarak veya veren veya alan olarak insanlara ve kendisine yük olmuyor. Hayatı kendisine bu anlamda yük etmiyor. Allah kendisini hangi ortamda, ne durumda imtihan ederse onun kendisinin cennet sebebi olduğunu biliyor. Veya hastalık olabiliyor, çok yük değil onun için, olacak demeyi biliyor. Zenginlik ya da fakirlik konusunda tavrı da öyle. Evi var, ya ki yanmış. Çok öyle yük etmiyor bu işi. Yükü hafif çünkü. Ya da sırtımda küfem olsun, bir hayat küfesi, şunu da atsam, bunu da doldursam, bir de bu bir de bu olsa diye çok pek yük beklentisinde değil bu mümin kişi. Yükü hafif. Mesela Kur'an'ın bize tanıttığı Ahsenül Kasas olarak sunduğu kısaların o gibi olmaya hazır ya da o gibi olunması gereken bir konumu bize tanıtan en güzel kıssa olarak Yusuf kıssasında, belki bu Yusuf Aleyhisselam adına örneklenen, özetlenen bir konu. Düşünün, sanki Yusuf'sunuz. Öz kardeşleriniz sizi öz babanızdan ayırıyorlar. Öz kardeşleriniz size eziyeti, işkenceyi ya da yalnızlığı, kendi kendinize kalıp ölümle baş başa olmayı reva görüyorlar. Olsun, yük etmeye değer mi? Değmez elbette, olacak. Öyle yaptı değil mi Yusuf Aleyhisselam? Yük etmedi bunu çok fazla. Yani hafifti bu onun için. Peki sonra, peygamber çocuğu olarak, peygamber evinde büyüyen sen, öyle bir şahsiyetin gelişmiş, öyle bir kimliğin var ve fakat köle olarak eşyalar arasında satışa hazır bekliyorsun, yola öyle devam ediyorsun. Yük mü? Hafif, olacak. Peki ya sonra köle pazarındasın? Sen ki kölelik mi insanların köleliğine karşı, sanki insanların köleleştirilmesine karşı gelmenin bayrağını temsil eden bir şahsiyetsin. peygambersin, insanlar sadece Allah'a kul köle olsunlar, yani ubudiyet ve itaati, ibadeti ortaya koymak için gönderilen bir elçi olacaksın. Öyle bir elçinin çocuğu, öyle bir elçinin torunu, öyle bir elçinin Allah'ın halilim diyeceği dediği Hazreti İbrahim'in torunun çocuğusun. Buna rağmen köle pazarındasın. Hadi yük et istersen ezil altında. Yapmadı öyle. Dedi ki olacak. Demeliydi zaten. Ya sonra? Yani kimse bulamadı gibi değil mi? Hiçbir yere gitmeyecekti de ama ayarlayan öyle ayarlıyordu ya, tabii o da bilmezdi, alan da bilmezdi ama biz hadiseyi dıştan görebilecek imkana sahibiz. Allah bize tümünü ayrıca yeniden ayrıntılı anlatmış da onun için biz öyle değerlendiriyoruz. Meğer öyle olacakmış diyoruz ama bakın ki sarayda birisinin kölesi oluyor. Aziz'in karısı. Böylece yeni bir dönem, saray hayatı ama kadınların entrikaları. Aman Allah'ım, bu sosyete kadınlar da ne menem hesap peşindeler, nasıl numara çekiyorlar, neler hesaplayıp neler plan proje peşinde koşuyorlar. Ama Yusuf'un başına geliyor her şey. Yani tabir caizse onların planına göre düşünürsek kabak onun başında patlıyor. Ne fark eder? Ezilsin bitsin mi? Kendini kahretsin mi? Ya da aman bir de onlara uysan bitse bu iş, bu kabus tamam olsa, bu stres sıkıntı bitse diye onların dediğini dinlese mi? Yo, dinlemesin. Dinlemedi nitekim. Ne fark eder? Ya Rabbi bunların bana daveti ve zindan. Zindan benim için daha hayırlı demedi mi? Düşünün, böylece gidilen bir zindan sıkıntı olur mu? Yük olur mu insana? Öyle de oldu ve dini anlatma imkanını neredeyse ilk orada buldu diyebilir misiniz? Yükü hafif çünkü Yusuf aleyhisselam. Mümin insan, mümin olmayı öğreten insanlardan biri olarak elbette öyle olacaktı. Sonra işte o zindan hayatı, orada unutulmuş bir kimlik ama yine Allah'la beraberliğin yaşandığı imkan. Sonra geri kalanlar, siz okuyuverin Yusuf suresini, bu gözle bir daha bakın. Müslümanın yük etmemesi gerekiyor hayatı. Ama o kadar ilgisiz, o kadar alakasız mı olsun her şeye? Fark etmez mi desin? Olmuş ya da olmamış ne fark eder mi desin? Dünyaya evet. Ama her şeye hayır. Çünkü iki, zuhazzın minassalah, namazdan bir payı var bu kişinin. Dert ettiği bir şeyler var. Her şeyi boş vermiş değil. Yani dünya bu ne fark eder diyecek ama dünyalığa, geri kalanlara öyle değil. Hani meşhur bir söz duyarsınız. Bugün mü öleceksin, yarın mı? Ona göre plan yap diye. Eğer bugün öleceksen, eğer yarın öleceksen ama yapacağın işe göre plan yapacaksın değil mi? Eğer yapacağın iş dünyada kalacak bir işse, yapacağın iş sadece dünyayı imar ile ilgiliyse, olmasa da olur ama işte hayatın gereği ilgileniyoruz, kesin yasak olmadığı için yapıyoruz diyeceğin bir işse, ya hiç ölmeyecekmiş gibi davran ne olur? Evi badana mı edecektin? Yani bugün yapmak zorunda değilsin ki, nasıl olsa ölmeyeceksin. Yarın, hayır yarın da değil, nasıl ölmeyeceksin? Gelecek ay yaparsın, öteki ay yaparsın, olup gitmez mi yani? Dünya işi değil mi, bu ne fark eder? Ha, buranın betonunu değiştirecektin, buraya taş döşeyecektin, bu altıgenleri beş köşeli yapacaktın. Yani dünya işi değil mi biraz? Öyle de olur, öyle değildi değil mi? Mesela oradaki saati kaldıracak veya öteki eşyayı buraya yerleştirecektin. Ne fark eder? Nasıl olsa ölmeyeceksin. Ama hep öyle mi davranacaksın? Öyle değil. İsra, Keyf, Meryem, Taha ve Enbiya suresiyle ilgili Abdullah İbni Mesud'dan bir söz duydun. Dedi ki, bunlar beni özgürlüğe kavuşturan ilk 5 sure. İsra, Keyf, Meryem, Taha ve Enbiya. Ne yapacaksın? Nasıl olsa ölmeyeceğim be, gelecek sene olmazsa 5 sene sonra okurum demeyeceksin. Eğer bir kölelik, eğer bir özgürlük arayışı, eğer bunun engeli, yani sanki cendereler, sanki prangalar, sanki duvarlar, sanki tel örgüler mi var? Şahsiyetinin çepeçevre kuşatıldığını mı zannettin? Özgürlükten yana bir arayış içinde misin? İşte bu 5 sure hemen başla. Ya ölürsen diye, özgür ölmek için hatta. Evet, Her şey bir yana ama namazdan bir payı var bu insanın. Öyle bir derdi, öyle bir sıkıntısı var, öyle bir derdi olmalı da zaten. Çünkü her şey boş, evet öyle ama namaz öyle değil. Peki namaz, oruçsuz, haçsız bir namaz mı? Biraz daha cesur olalım. Şehadetsiz, tevhidsiz, imansız bir namaz mı? Olur mu öyle şey? Peki ya nasıl bir namaz? Allah'la diyalog kurmayı gerçekleştiren bir namaz. Allah'tan mesaj almayı anlatan bir namaz. Allah'a tekmil vermeyi ifade eden bir namaz. Dinin özü bir namaz. İmanın ifadesi bir namaz. Allah'a giden yolun simgesi, sembolü bir namaz. Dinin direği bir namaz. Bunu dert edinecekmiş o kişi. Ana derdi, temel derdi de bu olacak. Buna erişti mi, buna kavuştu mu gerisi kolay. Gerisine ne gam ki zaten Allah'la irtibat halinde olduktan sonra. Allah'la irtibatını kurabildikten sonra, namazla diyalog olduktan sonra, ki namaz onun Allah'la irtibatı, yani Kur'an'dan mesaj alması demektir. Kıraatsız namaz olmadığını biliyorsunuz. O zaman böyle bir namaz imkanına sahip olan kişi ne fark eder ki dünya yanmış ya da yıkılmış, var ki ya ki yok olmuş, ne fark edecek? Namaz. Sizin bizim namazımızı değil anlatacağım. İslam'ın istediği, peygamberimizden öğrendiğimiz namaza dönün. Mesela fuhşiyat ve münkerattan bizi alıkoymayan namazın namaz olmadığını söyleyebileceğiz. Ya da dini ayağa kaldırmayan bir namaz namaz değil diyeceğiz. Öyle ki namazdan gafil bir namaz, ha namaz ya ki namaz değil diyeceğiz. Öyle değil. İslam'ın namaz dediği namazdan bir payı olacak bu kişinin. Namaz üzerinde şöyle kendi kendinize durup bir düşünün. Acaba peygamberimizin namazla ilgili kaç tane sözü, ne kadar tavrı var? Bunlardan siz ne kadarını biliyorsunuz? Öyle olunca sizin namazınız peygamberin namazına ne kadar benziyor? Acaba Kur'an'da namazla ilgili ne kadar ayet var? Siz onlardan ne kadar duyabildiniz, anlayabildiniz, fark edebildiniz? Öyleyse sizin namazdan payınız ne kadar olabilecek? Bunun üzerinde bir kere daha durmaya çalışın. Namaz, sanki Allah'ın benim bedeni hayatıma karışmasının özel ifadesidir. Ben böylece namaz kılarak, ya Rabbi elime, ayağıma, başımdan ayağıma, tüm vücuduma, sağa sola bakmama ya da gözümü bir yerlere döndürmememe kadar her şeyime bedeni olarak sen karışırsın diyor ve bunu namazla ortaya koyuyorum. Bunu dert ediniyor, bunu kafaya takıyorum. Bir namazdan sonra ötekini bekliyor. İki namaz arasında Allah'tan aldığım mesajı hayata hakim kılmaya çalışıyorum. İşte o zaman namazdan payım var demektir. Değilse, namazdan önceki ben ile namazdan sonraki ben hiç fark etmiyorsa, sanki Allah'la buluşmamışsam, sanki onunla görüşmemişsem, sanki ona hiçbir şey dememişsem, kıldığım namazın bana ne faydası var? Hani iki yatıp bir kalkmadan ibaret zannetmişsem? Veya namazı hareketten ibaret farz etmiyorum ama dini namazdan ibaret zannetmişsem, namaz kılınca her şey tamam zannediyorsam, olmaz öyle şey. Çünkü namaz bireysel programda Allah'a kulluğun özel ifadesidir. Kendi başımıza da yapabileceğimiz bir namazdan söz ediyorum. Ama nasıl ki namaz için şartlar var, hayatın kulluk olarak düzenlenmesinin şartlarıdır onlar. Mesela hadesten taharet diye bildiğimiz bir abdestimiz olacak. Bu görünmez pisliklerin temizlenmesi adına alınan bir temizlik birimi değil mi ki? Biraz daha düzgün ifade etmeye çalışalım. Yani hadesten taharet dediğimiz, gerekiyorsa gusletmek ama değilse abdest almak, vücudumuzda insan gözüyle görülmeyen pisliklerin temizlemesi, temizlenmesi eylemi değil mi? Öyleyse namaz denilen ana kulluk programı görünmez pisliklerden arınmanın programıdır başta. Öyle yapabiliriz ancak. Onun için abdesti olmayanın namazı yoktur. Peki ya görünen pislikler kalsın mı onlar? Yok, onlardan da temizleneceksiniz. Demek ki temiz bir ortam oluşturacaksınız. Küfürden, şirkten, isyandan temizlenmiş, her türlü görülür görülmez mikroptan temizlenmiş bir ortamın insanı olacaksınız. Başka? Bir de setrul avret diye öğrenmiştik çocukken. Yani örtüneceksiniz, çırılçıplak gidilmez bu göreve. Bir şeyler edineceksiniz, bir şeyler kuşanacaksınız. Sanki özel bir görevin hazırlığı için size ne gerekiyorsa onları yanınıza alacaksınız. Alet edevat olarak mı ya da silah kuşam olarak mı, işte ne gerekiyorsa, yani kulluğunuza gerekli olan şeyler. İşte onların derdini çekeceksiniz tabi. Namazdan bir payı var demek, bunlarla beraber olmak demek anlamına gelmez mi? Dahası zamana dikkat ediyorsunuz. Öyle zamansız mekansız hareket etmek yok. Zamanı iyi belirliyor, zamana hakim oluyorsunuz, zamanı iyi gözetliyor, zamana ciddi dikkat ediyor, riayet ediyorsunuz. Çünkü zaman çok önemli namazda. Öğlen vakti yatsıyı, akşam vakti sabahı kırmaya çalışacaksınız, öyle mi? Ya da aklınıza ne zaman gelirse, mesela yatsıdan sonra tüm beş vakit namazı hemen bir çırpıda hallediyormuş gibi. Olmaz öyle şey. Hani deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar diye bir ayet vardı ya, cehennemliklerin cennete gidemeyeceği kesinlikle mümkün olmadığını beyan eden ayet, sanki o gibi söyleyeyim ben de ondan esinlenerek, olur olur belki, yatsı namazından sonra değil hatta, ayda bir kere bütün namazları kılsanız da olur diyelim ama ne şartla? Bir ay yemek yemeyeceksiniz, bir kere de tüm bir aylık yiyeceksiniz. Bir ay elbise giymeyeceksiniz, bir kere de hepsini giyeceksiniz, üst üste 10 çorap, 20 çorap, 50 çorap gibi. Ya da bir ay hiçbir şey oturmayacak, hep oturacaksınız, bir ay hiç kalkmayacak, hep kalkacaksınız. Olur mu bu hayat, madde planında olmaz diyen sizler, mesela bir ay çay içmeyeceksiniz, bir gecede tüm içeceğinizi içeceksiniz, bir gecede tüm yiyeceğinizi yiyeceksiniz, olur mu öyle şey? İşte namazdan bir payı olmak, zamana dikkat etmektir. Peki, ya hedef tespitine ne dersiniz? Rastgele bir namaz, istediğiniz yöne doğru bir namaz, öyle de olur böyle de olur bir namaz, olmaz değil mi? Öyleyse plan ve programınızın hedefi Kabe, kıble, insanların hidayet rehberi olan o Beytül Atik, özgürlük evi olmalıdır. İşte böyle bir namazdan söz ediyoruz. Gerçek müminin, model insanın, gıptaya layık insanın, hayatında var olan onsuz olmaz makamda bulunan namaz. Geri kalan gerisi ne ki zaten? Hepsi hafif bir yük, olursa olduğu kadar, olmasa fark etmez denilecek bir bağlantıyla beraber olacağımız şeyler. Bu insan gamidun finnas. İnsanlar arasında sıradan yaşar. Dördüncü özellikle beraber söyleyelim. La yu'behu leh. Kendisine özel muameleye razı değil. Hani kelimenin Türkçe'ye aktarılan formunu kullanırsak, la yu'behu leh, kendisine özel baha biçilmesine razı değil. Peki ama, yani imtihan konumu onu özelleştiriyorsa, bir toplumda o gibi bir tane varsa, bir bölgenin tek yöneticisi durumundaysa, din anlatan en yüce makamdaysa, ya da zenginlik olarak birinci sıradaysa, ya da hastalık olarak birinci sırayı işgal ediyorsa, ya da bir özelliği varsa ne yapsın? Yani Allah onu özel bir durumda imtihan ediyorsa bir şey yapmasın ama kendisine böyle özel muamele edilmesini istemeyecek. Yani imtihan sorularının farklı olmasından dolayı insanların farklı davranmalarına razı olmayacak. İnsanlar arasında sıradan, herkes gibi olabilecek. Mesela bunu söyleyen peygamberim elbette bunun en güzel örneğiydi. Herkes gibi ya da onun gibi olmak isteyen herkesin olabileceği gibi bir hayatı yok muydu onun? Ben öyle anladım. Yani asgari seviyede bir düzen. Herkesin kendisine benzeyebileceği bir sıra. Giriyormuş bir adam, peygamberin de içlerinde bulunduğu bir topluluğa, hangisinin peygamber, hangisinin değil olduğunu anlamayacak kadar herkes gibi bir peygamber varmış orada. Anlatılır ki, Bizans'tan bir adam gelir Medine'ye, Arabistan'ı, Yemen'i, Hadramevti ile, hatta Gassan ve Şam diyarıyla, dahası Mısır'a doğru, İran'a doğru bütün bölgeleriyle fethetmiş bir toplumun reisiyle, yani Ömer Efendimizle görüşmek ister. Bir devlet başkanı diye kafasında canlandırdığı bir model arar. Der ki, reisinizle, başkanınızla, melikinizle, hakiminizle görüşmek istiyorum. Ararlar şöyle biraz, adam yadırgar. Bu ne menem şey der. Onun sarayı, köşkü, tahtı yok mu? Yani onun böyle özel bir makamı, makam arabası filan. Çok yabancı kelimelerdir duyanlar için. Ama onların tavrı da gelen elçiye çok yabancı. Şaşırır adam gerçekten. Derler ki, o da biz gibi birlikte yaşar bizimle. Adam donsun mu, çözülsün mü, erisin mi, kalsın mı, ne yapacağını bilemez. Sonra bulamadıkları Ömer için derler ki, bazen şehrin dışında şöyle dinlendiği olur, bir ağaç gölgesinde yatıp dinlendiğine şahit oluruz. Hadi öyle bir bakalım. Gerçekten de öyledir o gün. Şöyle şehrin dışında, belki de bir hurma ağacının gölgesine yatmış, dinlenen bir Ömer vardır. Bir İslam devleti, bir İslam toplumunun başkanıdır. Emirul müminindir ama kendi başına korumaları yok, bekleyenleri yok, muhafızları yok. Ya da kendi başınadır işte. Öyle bir hayat. Bazen de öyle bir insan olarak kendi hayatına kendince yaşar. Kendi kendine takılır böyle. Adam şaşkınlıktan ama gerçeği söyler. Der ki uyu Ömer uyu. Uyumak senin hakkın. Çünkü korkacak bir şey yapmadın ki. İşte insanlar arasında sıradan olmak, herkes gibi olmak, özel muamele beklememek. Ne dersiniz mesela bir fabrika, bir büyük iş yeri ve orada çalışan birisi ya da kapıda bekleyen veya şoförlük yapan birisi. Olsun mu olmasın mı bilmem ama hayatın içinde bir örnek olarak düşünün. Ne dersiniz? O iş veren mi, o iş alan mı daha alçak ya da daha üstün olur mu? Allah birini malla, birini malsızlıkla imtihan ediyor. Henüz daha kimin kazandığı, kimin kaybettiği belli değil. Ölünceye kadar devam edecek bir sınavın insanları bunlar. Ne yapsın? Devam etmeyecekler mi sınava? Öyleyse diyecek mi zengin olarak imtihan olunan, ben farklıyım, bana özel muamelede bulunacaksınız, ben ayrı, ben ayrıcalıklıyım diyebilecek mi? Öteki de der, ben fakirim, bana özel muamelede bulun. Saygı duyun bakalım, ben olmasaydım sen zekat görevini yerine getiremezdin. İslam'ın temel prensiplerinden biri olarak zekatı yaşayamadın mı? Verecek adam bulamadın mı? Sen ne yapacaktın öyleyse? Desin mi o da? Yo, o da demesin, o da demesin. Çünkü Allah her ikisini de sonunda eğer başarırlarsa cennet kazanacakları bir ortamla imtihan ediyor. Başka örnekler aklınıza geliyor mu? Mesela yerinde duramayacak kadar kıvranan bir hasta, başucunda bir hasta bakıcı veya ziyaretine gelen, çağrılan ya da rol icabı, görev icabı, para icabı bu işi yapan bir doktor. Ne dersiniz? Hangisi daha üstün durumda? Hangisine özel muamele edilsin? Ha işi icabı kim nerede bulunması gerekiyorsa ayrı şey. Mesela arabayı kullanacaksa direksiyona geçmiştir biri. Öteki kullanmayacaksa o da direksiyona oturmayacaktır elbette. Ya da ev sahibi konumunda imtihan edilen sofrayı hazırlayacak, misafir konumunda imtihan edilen yemek yiyecektir. Öyle değil elbette. Anne konumunda imtihan ediliyorsa bir kadın çocuğundan anneye saygı bekleyecek ama kendisi de annesine bir çocuk olarak saygı duyacaktır. Yani evlat olarak imtihan olunduğu konumu da şaşırmayacak, karıştırmayacaktır. Bunu böylece biliyoruz. Ama anlatmak istediğim o değil. Yani konumun gereği bize yüklenen görevde farklılıkları anlatmak istemiyorum. Ya ne, tekrar edelim. Allah beni şu sorularla imtihan ettiğine göre farklı sorularla imtihan edilenlerden üstünüm demeye kimsenin hakkı yoktur. Henüz daha başarmadıklarından dolayı. Yani sanki yeryüzünde bütün insanlar imtihan salonundalar. Herkese Allah imtihan soruları gönderiyor. Garip bir tecelli ki herkesin imtihan soruları farklı. Hatta iki kardeş bile ayrı ayrı sorularla imtihan edildiğini biliyoruz. İşte bu ortamda, bu durumda bu sorulara Kişi eğer kendisinin üstünlük sebebi, rüşaniyet, üstünlük, meziyet ya da ayrı bir özellik, bir fark atma gibi bakıyorsa, işte o yanlış. Ya ne yapacak? Özel muameleye razı değil. Mesela, biraz da şakayla karışık, Allah kimseyi hoca etmesin. Yani hepimizi Allah iyi bir Müslüman etsin. Değilse iyi bir Müslümanlığı öğrenen ve öğreten bir sınıf oluşturmak manasına yasak olduğunu biliyorsunuz. Bir yerlere ziyaret için gitmek zorundadır hocalar. Kapıdan girmeden tabii bildiğine, söylediğine, söyleyeceğine saygı için insanlar ayağa kalkıyorlarsa, ama peygamberim oturun diyorsa onlar da otursunlar. Ayrılırken de ayağa kalkılması yasaksa, onlar da ayağa kalkmadan saygı duysunlar. Mesela öyle bir konumda bana saygı duyup bana sevgi besliyorsanız, bana ikramda bulunacaksanız, öyleyse hadi benim sebebimle yapılırsa sevabı benim olacağından bir Kur'an öğrenmeye, bir sünnet anlamaya çalışın demek herhalde o saygı duyulan kişinin temel görevi olmalı. O zaman daha güzel olacaktır. Kendisine özel muameleye razı olmayacak. İmtihan konumunun onun başarısına sebep ama başarısızlığına da neden olabileceğini unutmayacaktır. Böyle bir insan, kâne rizguhu kefâfâ, rızkı yeterincedir. Yani rızkın yeterince olmasında ölçü arıyorsunuz belki. Bu tabir bize o kadar yabancı ki, o kadar uzak büyümüşüz ki, rızık nasıl da yeterince olur? Elhamdülillah, yetiyor artıyor bile demek mi? Biraz öyle ama ben farklı bir tabir yakalamaya çalıştım. Rızkın yeterince olması demek, onunla yani o rızıkla bizden istenen kulluğun yapılabilir oranda olması demektir. Yani ben bana tahsis edilenle benden istenen kulluğu yapabiliyorsam, ekmekle, su ile, hava ile, yiyecek içecekle, giyeceğimle veya benzeri imkanlarımla ben Allah'a kulluk yapabiliyorsam, böyle bir imkan sunulmuşsa bana, kulluk yapılabilecek miktardaysa bana verilen rızık, yeterincedir, yetmez mi? Öyle demeli değil miyim? Ama açlıktan kıvranıyorsam, yani günlerce doymayacak kadar, namazda üzerimi örtmeyecek kadar, çoluk çocuğumun açlığını ölümden koruyacak kadar sağlayacak bir ekmeğe, rızka imkan vermiyorsa durumum, o yeterince olmasın. Yani nasıl olur ama, ana karnındayken Allah öyle demiyor muydu peygamberimiz aracılığıyla? Her ana karnında kendisine can tahsis edilen insana rızık, ecel, amel hep belirleniyordu. Herkes için verilen tamamdı zaten ama bana tahsis edilen rızkın önüne kafir dünya ya da zalim insanlar engeller, barikatlar koymuşlarsa, falanın malında benim için ayrılacak tahsisatı onlar blok edip vermemişlerse veya bana tahsis edilen onun çocuğunun zevkine, köpeğinin mamasına veya benzer yerlere ayrılmışsa, o zaman ben ne yapayım? Ben elbette rızkımın birileri tarafından ağzından söküp alındığını veya elimden çekilip alındığını zannediyorum. Peki rızkı yeterince ne yapacakmış bu insan? Ve sabr aleyh, dayanıp direnecek, devam edecek. Onun öyle olduğunu, onunla sabretmesi yani kulluk etmesi gerektiği bilincinde olacak. Model insan böyle olacakmış. Yani Allah kişiye kulluk yapacağı miktar rızık verir bilecek, o rızıkla da o kulluk yapmaya çalışacak. Galiba ondan dolayı belli bir miktar değil, belli oranda infak etme görevimiz var. Zekat verme görevimiz var. Mesela aylık geliri, yıllık geliri 100 milyon, 100 milyar olanla 1 milyon, 1 milyar gelir olanın vereceği miktar hep oranlamayla onda birse hep aynı olacaktır. Ne fark eder? Hatta bir tane hurması olan yarısını ikram edebiliyor, infak edebiliyorsa, 10 ton hurması olan 5 tonunu ikram edip infak edince aynı seviyeye gelecektir. Ve sabr aleyh, Allah ona yeterince rızık vereceğine inanır bu kişi ve onunla kulluk yapmaya devam eder. Bıkmaz, usanmaz, eyvah demez, daha olsa da ondan sonraya bırakmaz bu işi. Yani dükkanı ayarlayayım, tezgahı belirleyeyim, işimi rayına koyayım, şöyle markları, dolarları, altınları, gümüşleri hizaya koyayım, ondan sonra Kur'an'a sıra gelecek, ondan sonra sünnete sıra gelecek der mi? Siz anlayın. Böyle biraz yakın akrabalara din anlatıyordum. Yeri geldi diye galiba pek fazla öyle dokunmazdım belki ama az dükkan ve tezgahlarıyla, mali konum ve durumlarıyla, dünya ve dünyayı kucaklamalarıyla Kur'an'la ilgilerini mukayese ederek anlatma imkanımız oldu. Benden sonra tartışmışlar. Bu adam dükkanlarınızı kapatın diyor diyenler olmuş. Kimileri de hayır ama dükkan lafı bile etmedi. Olmaz öyle şey diye savunmaya ya da anlamaya çalışmışlar. 3 gün sonra beni buldular. Sen böyle dedin mi? Dediler. O zaman demedim ama hadi şimdi söylüyorum dedim. Evet, kapatın dükkanlarınızı. Tabii şaşırdılar. Bir Müslüman, Müslüman olarak Kur'an ve sünnet adına söz söylüyorsa dükkanınızı kapatın demeli mi? Hiç olacak şey mi bu dercesine? Yüzüme baktılar. Ben izah etmeye çalıştım. Dedim ki, dinleyin. Yıllardır, yani sen 50 yaşındasın, sen belki 55 yaşında. Yıllardır Kur'an'ı kapattınız, dükkanınızı açtınız. Ha ne olacak? Mevcudu harcayıncaya kadar da Kur'an'ı açın, dükkanı kapatın, ne fark eder? Yanlış mı bu dedim. Ama oysa ben asıl anlattığım neydi? Hatırlattım onlara tekrar. Kur'an'ı açın, Kur'an'ı açın diyordum. Yani ben dükkan açık veya kapalı, onun sorumlusu değilim, onu anlatmıyorum dedim. Ya da başka programlarınız, başka planlarınız açık ya da kapalıymış, onları söylemiyorum. Ama ben Kur'an'ın ve sünnetin açık olmasını, gözümüzün Kur'an'a ve sünnete açık olmasını söylüyorum. Eğer gözümüz Kur'an'a ve sünnete kapalı ya da Kur'an ve sünnetimiz bize kapalıysa, onun hayırsızlık, onun bereketsizlik olduğunu ifade ediyorum. Ötekiler benim şu anda ne planım, ne projem, ne programım dahilinde bir konu değil. Ben bilmiyorum. Acilet meniyetuhu. Bu insan ölüme hazır. Ölümü kolay olur. Acele olur bu insanın. Bu model insan, bu gerçek müminin ölümü kolay olur. 8. özellik ve kalletu rasuhu. Mirası az olur. Ve 9. özellik ve kallet bevakihi. Ve arkada ağlayanları da az olur. Ölümle ilgili bu 3 özelliği yeniden bir kere daha söylemeye çalışalım. Demek ki model insan, gıptaya layık, onun gibi olunması gereken örnek insan ölüme hazırmış her zaman. Öyle ya, can bir emanet kendisinde, ne zaman istenirse hemen hazır kılmış, kılar onu. Ne zaman kim istedi, Allah haber mi gönderdi, buyurun işte canım diyebilecek kadar hazır. Çünkü her an hesabını ona göre yapıyor. Bir adama emanet para verseniz, daha sonra gerektiğinde isterim senden diye, o da yok ya, bu adamın henüz lazım değil parası, oğlu henüz daha askere gidiyor, dükkanı tezgahı yerinde, ev aldı zaten yenisini yaptırdı, araba modelini değiştirdi, en azından 6 ay bir sene bu adama para lazım değil diye birazını eniştesine, birazını akrabasına, birazını komşusuna, birazını kendisine dağıtsa, sizde aksilik bu ya, bir ay sonra deseniz ki para mı? Nasıl da çabalar değil mi? Hiç de hazır değil çünkü. Peki ya ikinci bir model olarak örneklesek, bu adama nasıl olsa hemen para lazım olmaz diye götürse evinde güzel düzgün bir yere bıraksa, hadi para deseniz eve kadar gitmek zorundadır. Ama öyle değil adam, verdiğinizi yanında taşısa, harcamasa, ezip bozmasa, değiştirmese, karıştırmasa, gece mi yanında taşımış, gündüz mü hep yanında, ne zaman isterseniz isteyin, ne fark eder? Peki can, bize emanet olan can da aslında isteyen zaten alacağına göre biz de hemen hazır etmeli değil miyiz? Ölüm mü, ne zaman gelirse gelsin, ne fark eder? Böyle demek zorundaydık ama bizim daha hesaplarımız, yapacaklarımız, tevbelerimiz, istiğfarlarımız varsa, Ama biz acele edemedik, gününü bulamadık, tevbe edecektik, istiğfar edecektik, pişman olacaktık. Daha hesabımız vardı. Oğlumuz evlenmemiş, kızımız gelin olmamıştı. Dükkanın ikincisini, tezgahın ikincisini kuramamıştık. Daha bizim hesaplarımız, plan ve projelerimiz vardı. Onları yaptıktan sonra ölecektik. Daha yaşımız 40'tı, daha 50-60'tı, gençtik daha. Daha 80-100 olacaktı, daha artmalıydı diye hep böyle beklentilerimiz var, planlarımızı ona göre kurmuşsak, elbette ölüm zor olur değil mi? Melekler gelmiş çıkarın canınızı bakalım deyince ne yapacaktık, ne yapabilirdik o zaman? Dikkat eder misiniz? Sanki Müslümanlar için değil ama kafir dünya için bile ölümü reva görmeyen bir halimiz var. Sanki ölmeyecek o insanlar, sanki o zalimler, sanki o azgınlar ölmeyecekler, beklesinler. Yani bir bombayla değil, bir savaşla değil ama ölmeyecekler mi? Hem en korkunç bir ölüm atmosferinde, korkunç bir ölüm tablosuyla onlar canlarını vermeyecekler mi? Melekler vuracaklar arkalarına, enselerine, çıkarın bakalım canınızı, verin bakalım diyecekler. Ne yapacaklar? وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى Sanki daldırmışlar, göğüs kafeslerini paramparça etmişler melekler. Böyle söküp çekip çıkarırcasına, kalbini ciğerini sökercesine canlarını alacaklar. Hazır değiller ki, dünyayı bırakmak istemiyorlar ki, dünyadan vazgeçme diye bir planları yoktu ki, sanki ölmeyeceklerdi, sanki hesaba çekilmeyeceklerdi, sanki hep ebedi kalacaklardı. Elbette onlar bu işin acısını şimdiden tadıyorlar. Ama gerçek mümin, o ölüme hazır, tereyağından kıl çeker gibi, tatlı, rahat ve huzur içinde. Böyle ölen bir insanın mirası az olur. Hadi bakalım deseler, taşınmak zorundasın, bu evi, bu yerleşik hayatı bırakmak zorundasın, bu dükkan, bu tezgah, hadi bakalım bunları yükle. Bir valiz, belki bir iki battaniye, belki minicik bir yastıkla öğretmen olarak gittiği bölgeden 2 sene sonra dönerken ya da bir başka yere nakledildiğinde bir kamyon eşya ile gidenlerin kulakları çınlasın. Vakalle turasuhu mirası az olurmuş. Bakın ne kadar da gerçekçi ifadeler. Mirası olmazmış değil. Hiçbir şey olmasın değil. Adetimdir, severim. Mümkünse gittiğim evlerde mutfağa dalıvermeyi, girivermeyi, tabi izin alarak, şöyle dolap filan varsa yiyecek içecek konulan, şöyle onu açıvermeyi pek severim. Çünkü öyle garip, öyle acayip dolaplar görmüşümdür ki, mesela birini açıverdim kapağını, yere yiyecekler dökülüyordu, o kadar doldurmuşlar. Ama bir de bir başka ev gördüm. İkisi arasında nicelerini gördüğümü tahmin edersiniz. 2 çocuklu bir ailenin mutfağına girdim. 3 tane soğan, 3 tane patates yerde. Bir tabakta 5, en fazla 6, 7 olsun zeytin var. 2 tane yarım kiloluk paket makarna, çaydanlık ve çay bardakları. 2 kişi, 2 de çocukları, 4 kişilik bir ailenin mutfağında gördüğüm manzara. Peki bunlar ölünce miras olarak neleri kalır? Bir de geriye ağlayanlar az olurmuş bu insanın. Ağlayanlar. Tabii bu insan ağlanmayacağını anlattığı içindir herhalde. Değilse üzülme, oh ne âlâ, ne kadar güzeller, kurtulduk elhamdülillah. Yani En'am suresindeki bir ayetle zalim, hain, din düşmanı biri ölünce فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ de denirdi ya. Yani oh ki elhamdülillah kurtulduk manasına bir ölümle ölmez bu insan. Yani ağlanmayacağını anlatmıştır çevresindekilere. Ha, sesli ağlanmaz. Bağırıp çağırıp ağlanmaz. Feryadü figanla ağlanmaz. Ya da ağladığını ifade ederek, göstererek ağlanmaz. Aleyhissalatü vesselamın tabiriyle tekrar edelim. Gözyaş döker, kalp hüzünlenir ama biz doğruyu söyleriz diyordu. Oğlu İbrahim'in vefatında da öyleydi, torununda da öyle. Evet öyle ağlanır ama 3 gün ağlanır. Ya da ağlayanlar böyle güzel ağlar, tatlı, hoş, nefis bir ağlama, hayatın boşluğunu anlatan bir ağlamayla ağlanır. Ama farklı bir ağlama örneği sunalım. Hazreti Ayşe annemiz Mekke'nin fethinde, fetihten hemen sonra Kabe'yi tavaf edenlerdendir. Bakar ki sahabeden Hansa adında bir kadın, öyle ağlıyor, öyle ağlıyor ki tavaf ederken neredeyse kendisini bitirecek. Yani tüm benliğini, tüm vücudunu yaş haline getirip gözünden eritip yerlere serecek sanki, böyle ağlıyormuş. Varıyor yanına, hayrola diyor, nedir seni bu kadar ağlatan? Kadın biraz kendine gelip belki diyor ki, kardeşim Sahr için ağlıyorum, öldü ya. Hazreti Ayşe der ki, İyi ama bir insan için bu kadar ağlanmaz ki. Yani bir insana bu kadar gözyaşı dökülür mü? Evet, üzülür insan, kardeşine üzülür insan ama bu kadar ağlanır mı? Olur mu öyle şey derken ilave eder. Hem der hatırlar, hem senin kardeşin zaten kafir olarak ölmedi mi? Hansa der ki, ben de onun için ağlıyorum ya. Müslüman olarak ölseydi bu kadar niye ağlayacaktım? Gitti, boşa gitti, yok oldu, ebedi cehenneme gitti. İşte onun için ağlıyorum ya der. Gerçek mümin, model insan, iyi bir mümin, gıptaya layık insan vefat edince, ölünce insanlar onun her şeye rağmen Allah için şahitleri olacaklar ve öyle bitti diye, yok oldu diye, cenneti kaybetti diye ağlayacaklar mı? Öyle değil, öyle ağlamayacaklar tabii. Hadisin burasında tekrar baştan buraya kadar bir özetini sunalım. İbn-i Mace'den aldım. Ebu Umame radıyallahu anh, Allah cennette beraber kılsın bizi, rivayet ediyor. 4117. hadis. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, insanların gıptaya layık olanı, bence model insan, o gibi olunması gereken örnek insan bir mümindir ki, o şu özellikleri taşımalıdır. Taşır. Yükü hafif onun, dünyadan yükü. Dünyada yükleneceği şeyler, hali ahvaliyle, her şeyle yük değil o. Hafiftir yükü. Ev sahibi olarak, misafir olarak, varan, duran, giden, gelen, alan, satan, eden olarak, yani bir şeyler yapan ya da yapmayan olarak yük değil o kendisine ve başkalarına. Ama hiçbir şey mi? Hiçbir şey onun için yük olmuyor mu? Öyle değil. Namazdan bir payı var. Ayrıca insanlar arasında sıradan, kendisine özel muameleye razı değil. Rızkı yeterince ve buna kulluk olarak devam ediyor. Yani rızık kendisi için kulluk yapılabilecek miktarda olduğunu biliyor ve bununla kulluğa devam ediyor. Bu model insan her zaman ölüme hazır. Can bir emanet, onu Allah adına emanet isteneceğinde vermeye çoktan hazır. Bu insanın mirası az oluyor ve de arkada ağlayanları az. Allah bu tür insanları örnek almamızı ve de öyle bir örnek insan olmamızı bize kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.